Düş. Semra Kandemir. Olanların o kediyle ilgisi var mıydı, hala düşünürüm. Bugün olsa, her şeyi geri almak mümkün olsa yani, aynı şekilde mi davranırdım bilmiyorum. O gün kocam yine gece vardiyasından çıkmıştı ve ben birikmiş tüm işleri yapmak için onun uyanmasını beklemek zorundaydım. Gürültü yüzünden uyanırsa bütün gece migren ağrısından şikayet ederdi. Bu kinli bir evden daha can sıkıcıydı. Tek katlı, şiddetli yağan, her yağmurda çatısı akan, rutubet kokulu bu evde iki oğlumuzla yaşıyorduk. Kızlar evleneli çok olmuştu. Evin içi çok iç açıcı olmasa da hanım eli, yedi veren gülleri ve arsız sardunyalarla süslü bir ön bahçemiz, içinde ahlat armudu, dut ağacı ve iki erik ağacı olan büyükçe bir arka bahçemiz vardı. Ben sırtımı ılık bahar güneşine dönmüş, saksıların toprağını değiştirmekle meşguldüm. Elimde eldiven yoktu. Eldivenle çalışmayı sevmem zaten. İnsanın toprakla temasının önemli olduğuna inananlardanım. İşin tek olumsuz tarafı ellerimdeki çatlaklara giren toprağı temizlerken zorlanmam oluyor. O esnada büyük kızım plastik bir kafes içinde bir şey getirdi. Arkadaşının yurt dışına giderken bakması için kendisine bıraktığı kediymiş. Bahçeli bir ev kedi için daha iyi olur diye düşünmüş. Kedi kafesin kapısı açıldığında ok gibi fırlamak yerine adının anons edilmesini bekliyor gibi yavaşça çıktı. Kocaman kuyruğunu havaya kaldırdığında zarafeti karşısında büyülenmiştim. İtiraf etmeliyim ki şimdiye dek gördüğüm en güzel kediydi. Tüm sahipli kediler gibi onun da bir adı vardı elbette ama şimdi anımsamıyorum. Önümde yığılı duran toprağı şöyle bir kokladı ve ardından başıyla aralık duran kapıyı iterek içeri geçti. Doğruca girişteki kanepeye ilerledi. Güzel kuyruğunu özenle altına kıvırdı, saçını topuz yapan bir kadının hareketinden farksız bu tavır karşısında baka kaldım. Şaşkınlığım dağılınca topraklı ellerimi çabucak silkeleyip eve girdim ve kediyi yattığı yerden hışımla ittim. Ne olup bittiğini anlamadı. Bahse girelim ki daha önceki evinde bir kez olsun böyle bir muameleyle karşılaşmamıştır. Durumu kavramaya başlamış olacak ki bağırdı. Kaçıp saklanmak istedi. Ancak o zaman yabancı bir evde olduğunu fark etmiş gibiydi. Etrafı kokladı, bir iki yere işaret bıraktı. Bu davranışı beni iyice delirtti. Telliği kaptığım gibi fırlattım, ıskalar diye umuyordum ama şiş karnına çarptı. Bu kez yalvarmayı andıran bir ses çıkardı. Olduğu yere yattı. Üzüldüm. Kendi kendime sordum bu kediyle ne yapacaktım. Onu orada halının üstünde öylece bıraktım, bahçeye döndüm. Aceleyle saksılara doldurduğum toprağı sıkıştırıp can sularını verdim. Bu eğlence bile keyfimi yerine getirememişti. Çaresiz eve döndüm. İçerideki loşluğa gözüm alışınca seçebildim. Kedi hala aynı yerdeydi. Etrafındaki kızıl lekenin halıdaki gül motifi olduğunu anladığımda rahatladım. Kocam uyanmıştı ancak henüz yataktan kalkmamıştı. Kısık bir sesle yiyecek bir şeyler hazırlayıp hazırlamayacağımı sordum. Genellikle uyandıktan epeyce sonra canı bir şeyler çekerdi. Ağrı kesici almak istediğini söyledi. Böyle kafasına göre ilaç almaması gerektiği üzerine yeterince tartışmıştık. Bir şeyler hazırlamak için mutfağa yöneldim. Yemeğin hazır olduğunu söylemek için geri döndüğümde kedi kocamın yanındaydı. ''Nereden çıktı bu?'' diye sordu. Sırtı okşanan kedi huzurlu görünüyordu. Nevra getirdi. Bir süre burada kalsın istedi. Sonra alacakmış. Az derdim var gibi. ''Güzel kediymiş.'' dedi kocam. ''Ben kendime bakamıyorum. Kim uğraşacak bunun tüyüyle müyüyle?'' Beni duymamış gibiydi. Yetmezmiş gibi ekmeğinden kediye uzattı. Yemedi hayvan. Kızımın bıraktığı çantadan mamasını çıkartıp kabına boşalttım. Eve alışmasın diye dış kapının hemen yanına koydum. Çekine çekine yaklaştı, sık sık beni kollayarak mamasının birazını yedi. Kocam yemekten sonra çayını yukarıdaki kahvede içeceğini söyleyince evde içmesi için ısrar ettim. Böylece ben de işlerimi hızla bitirip komşumun okuttuğu mevlide yetişebilecektim. Kedi ortalarda görünmüyordu. Yatağı toplarken bir kıpırdanma hissettim. Yorganın altından çıkardım ve pencereden bahçeye fırlattım. Gerisi tam planladığım gibi oldu. Evi temizledim. Abdest alıp başörtümü değiştirerek çıktım. Kur'an okuyan bir dizi kadının önünden geçip bana gösterilen yere oturdum. Gülsün'ü ikram edildi, ardından lokum. Lokumu dişime yapışıyor diye geri çevirdim. Memlit de okunduktan sonra eve döndüm. Oğullarım işten dönmüşlerdi. Baktım, kediyi aralarına almış oynuyorlar. Kim aldı bunu içeri diye sordum. Kedi bana baktı ve miyavladı. Kendinden emin bir miyavlamaydı bu. Üstelemedim. Gidip kocamla dönüşümlü uyuduğumuz yatağa uzandım. Bir süre sonra kediyi ve her şeyi unutarak uykuya daldım. Sabah gülüşme sesine uyandım. Kocam biriyle konuşuyordu. Bir süre kulak kabarttım ama karşısındakinin kim olduğuna dair bir şey duyamadım. Yalnızdı. Kucağında yine o kedi vardı. Bu ne şimdi dedim. Bu hayvanın burada işi ne yine? Yahu sana ne zararı var? Otursun işte şuracıkta dedi. Hamile galiba. Baksana karnın ne kadar şiş. Hiç dikkat etmemiştim. Gerçekten de öyle duruyordu. O günden sonra bu konuya çok kafa yormamaya karar verdim. Özel bir şekilde ilgilenmiyordum ama benim dışımda evdekilerin yaptığı sevgi gösterilerine kayıtsız kalıyordum. Kedi de bu anlaşmayı benimsemiş olacak, ikimizin evde yalnız olduğu saatleri daha ziyade bahçedeki gül ağacının dibine uzanarak geçiriyor, eve gelen oldu mu da eşlik ediyor gibi içeri giriyordu. Bu hal epey sürdü. Bir öğleden sonra kedinin bir süredir ortalıkta olmadığını fark ettim. Ön bahçedeki yeri boştu. Arada kakasını gömdüğü armut ağacının dibinde de değildi. Fırsatını buldukça gizlice girdiği yatağa da baktım. Hayvan hiçbir yerde yoktu. Bir ara inceden bir ciyaklama sesi duydum. Çok derinden geliyordu ses. Sadece misafir geldiğinde kullandığım salonun hafif aralık kapısını açtığımda gördüğüm manzara karşısında kan beynime sıçradı. Kedi bembeyaz koltuk takımının üstünde doğurmuştu. Gözleri açılmamış dört yavrunun etrafındaki geniş lekeyi gördüğümde ağlamak istedim. Beni görünce her zamankinden farklı miyavladı. Şimdi değil dercesine yüzüme baktı. Bunun bir kabus olmasını dileyerek kapıyı kapattım. Bahçeye çıktım. Ilık yaz havasından derin bir soluk aldım, eşiğe çöktüm. Akşam ev halkı işten dönene kadar bir daha içeri girmedim. Ertesi gün yavruları bahçeye taşıdım. Koltuktaki lekeyi çıkarmam saatlerimi aldı, yine de tam çıkmış sayılmazdı. Dikkatle bakıldığında ince sarı bir hat vardı ve ben o koltuğa her baktığımda öfkem büyüyordu. Sonunda karar verdim. Yavrulardan kurtulacaktım. Bir karton kutu bulup etrafına birkaç tane havalandırma deliği açtım. İçine küçük kaplarda süt ve su bıraktım. Annelerinin olmadığı bir anı kollayarak yavruları kutuya koydum ve doğruca yola çıktım. Evden yeterince uzaklaştığımı inandığım bir noktada bol ağaçlıklı, az ileride şehrin en önemli zatlarından birisinin türbesine yakın bir yerde kutuyu yere bıraktım. Yavrulara bakmamaya çalışarak kutuyu açtım. Ardından hızlıca geri döndüm. Kısacık bir an için çocuğunu cami avlusuna bırakan annenin hissiyatına bürünsem de neyse ki uzun sürmedi. İçimdeki his hemen sonra yerini bir rahatlamaya bıraktı. Eve yaklaştıkça anne kediyle karşılaşmanın sıkıntısı baş gösterdi. Sık değişen duygular altında eve vardım. Kediyle o ilk göz göze gelişimi asla unutamam. Evet, bu tesadüfi bir karşılaşma değildi. Hayvan gözlerini gözlerime dikmiş ve benden bir açıklama bekliyordu. Açıklama bekleyen sadece o değildi üstelik. Evdeki hiç kimse bunu nasıl yaptığıma anlam verememişti. En çok da kocam etkilenmişti. Bu kadar acımasız olabileceğin aklımın ucundan bile geçmezdi. Sen de bir annesin diye bağırdı. O gece ve ondan sonraki gecelerde benimle konuşmadı. Gündüz vardiyasına dönmüştü ve ben uyandığımda çoktan evden çıkmış oluyordu. Asıl can sıkıcı konuysa kedi günlerce neredeyse hiç ara vermeden ağlarcasına miyavladı. Sesi sadece yavrularını aramaya gittiği anlarda kesiliyordu ama bulamayıp çaresizce geri döndüğünde eskisinden daha şiddetli miyavlıyordu. Sonra bir sabah ses yok oldu. Kediyi o günden sonra hiç görmedim. Nedense aklıma yine yavrularını aramaya çıktığı bir gün evin hemen yakınından geçen otoyoldan karşıya geçerken bir arabanın altında kaldığı ihtimali geliyordu. Bu beni en rahatlatan düşünceydi. Her şey gibi bu olay da ağır ağır unutuluyordu. Evdekiler benden çok daha önce başardılar unutmayı. Yaz sonu gibi bir sabah kocamı uyandıracaktım. Kendini iyi hissetmediğini, işe gidemeyeceğini söyledi. Doktora giderim dediysem de sırtının ağrıdığını, dinlenirse geçeceğini varsayıyordu. Benden iş yerini arayıp haber vermemi rica etti. Ardından saatlerce uyudu. Uyandırmaya çalıştım ama bir şeyler yedi ve tekrar uyudu. Ertesi gün ve daha ertesi günde durum değişmedi. Sadece ağrı kesiciler alıyor ve yine uyuyordu. O kadar çok ağrı kesici almıştı ki karın ağrısı ve kusma başladığında zehirlendiğini düşündüm. Büyük oğlum bir taksi çağırdı. Ardından iki kardeş babalarına destek olup güçlükle arabaya bindiler. Kapıyı kilitledim ve hep beraber en yakın devlet hastanesine gittik. Acil servise girdiğimizde kesif bir alkol, batikon ve ilaç kokusu yüzüme çarptı. Telaşlı ayak seslerine karışan metalik sedye itişleri, sürekli çalan telefonlar, huzursuz soru soran hasta ve yakınlarına karşılık anlayışlı ama yorgun çalışanların kifayetsiz cevapları. Lekeli bir paravanla ötekinden ayrılmış bir sedye üzerinde bize saatler gibi gelen bir sürenin sonunda saçları kırlaşmış bir doktor hastamızı muayene etti. Elini karnına her bastırdığında ve çektiğinde kocam avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Birkaç soru soran doktorun ardından genç bir hemşire elinde tüplerle geldi. Rengarenk kapaklı tüpleri kanla doldurup giderken hastayı sonuçlar çıkana kadar müşahede odasına alabileceğimizi söyledi. Ama hemen ardından hatırlayıp geri döndü, röntgene gidip film çekilmesi gerektiğini söyledi. Hasta bakıcı acıdan kas katı haldeki kocamı tekerlekli sandalyeye güçlükle oturttu. Sandalyenin sağ ön tekeri dönmüyordu ve her itişte o yöne doğru minik daireler çizerek sonunda röntgen yazan odaya vardık. Çekimin ardından geldiğimiz gibi yine hep beraber aynı koridoru boydan boya geçip hemşirenin gösterdiği yatakta sonuçları bekleyecektik. Uzanması için yardım etmeye çalıştık ama uzandığında ağrısının arttığını söyleyerek oturmayı tercih etti. Sırtını yastıklarla destekledik. Küçük oğlum dışarı çıkıp biraz hava alacağını söyledi. Yaklaşık 5 dakika sonra döndüğünde üzerine sinen sigara kokusuyla beraber ablaları da vardı. Onları evden çıkarken aramayı düşünmüştüm ama arayıp aramadığımı hatırlamıyorum. Kişi sayısı arttıkça endişe de katlanmıştı sanki. Az önce bizi muayene eden doktor elinde sonuç kağıtlarıyla tekrar geldi. Yüzü endişeliydi ya da bize öyle geldi. Ne de olsa böyle durumlarda insan her davranıştan bir anlam çıkarmaya pek bir meraklı oluyor. Doktor ilk muayenesinde apandisitten şüphelendiğini söyledi. Ama sonuçlar bunu doğrulamıyormuş. Böbreklerle ilgili bir sorun olabilirmiş. Bütün bu ihtimallerden kurtulmak ve kesin bir tanı koymak için yatışın gerekli olduğunu, en azından bir gece hastanede kalmamızın uygun olacağını söyledi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından bizi aynı hastanenin 3. katındaki aydınlık bir odaya aldılar. Sürekli tetkikler, başka doktorlar, boşalıp duran serum şişeleri ve damarların mordan sarıya dönen çürükleri arasında bir gece diye girdiğimiz hastanede tam 2 hafta kaldık. Pankreas kanseriymiş kocam. En öldürücü kanser sıralamasında 4.'ymüş. Öyle dedi doktor. Büyük kızım Nevra teşhisi öğrendiğinde babasının 3. sınıf bir devlet hastanesinde yatmasını istemediğini söyledi. İnsanın elinden geleni yapmasının nasıl bir ferahlık verdiğini bildiğimizden sesimizi çıkarmadık. Günlerdir bizimle ilgilenen tüm çalışanlarla vedalaşıp yeni hastanemize geçtik. Daha güler yüzlü ama daha samimiyetsiz bu hastanede arada birkaç günlük izinli çıkışlarımızı saymazsak 2 ay kaldık. Evde oturduğumuz sürelerde konu komşu eve akın ettiğinden adamcağız daha halsiz düşüyordu. O yüzden hastanede olmak bir anlamda her şeyden ve herkesten uzak kalmak için idealdi. Bu gelgitler arasında bir gece bir rüya gördüm. Kedi penceremin altındaydı yine ama bu defa ne söylediğini anlıyordum. Miyavlamıyordu, bağırıyordu. Yuvasını dağıttığımda onun çektiği acının aynısını benim de tatmamı istiyordu. Korku içinde uyandım. Uzun bir süre kendime gelemedim. Rüyanın tesiri azalmıştı. Bunda kocamın bir parça iyileşmesinin de rolü vardı elbette. Birkaç kaşık çorba bile içmişti son günlerde. Bir sonbahar sabahı hastane odasında büyük oğlumla oturuyorduk. Çay almaya indi. Sırtımı artık pek fazla ısıtmayan sonbahar güneşine dönmüş, kocamın elindeki flaster izlerini temizliyordum. Elleri ellerimdeyken ölmüştü. Çayı getiren oğlum fark etti. Bir süre daha o halde kaldım. Nihayet kalkmaya yeltendiğimde yataktan bembeyaz bir kedi atladı. Gösterişli kuyruğunu sallayarak aralık kapıdan usulca çıkıp gitti.